Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayemi seslendireceğim. Hikayenin adı Hayaller, Hayatlar. Keyifli dinlemeler. Hayaller, Hayatlar. Mustafa, köylerinde ortaokul olmadığı için taşımalı olarak ilçeye giden bir düzine öğrenciden biriydi. Yaşına rağmen düzgün yüz hatları olan, yakışıklı, akranlarına göre uzun boylu, çalışkan bir oğlandı. Babası onun bunun gündeliğine giderek 3-5 kuruş para kazanır, annesi de halı ya da kilim dokumayla filan uğraşırdı. Fakirdiler. Mustafa'nın her istediğini alamıyorlardı. Bazı ders kitapları sene başından beri eksikti bu yüzden. Üzerindeki okul üniforması dökülüyor, giyecek başka ayakkabısı olmadığı için yalnızca o kara lastik ayakkabıyla geliyordu okula. O yaşlarda pek dikkat edilir böyle şeylere aslında. Ergenliğin en kötü tarafı da bu detaylarla boğuşmak değil midir? Kıyaslamalar, başkalarının gözünden kendisi nasıl görülüyor merak etmeler ve daha başka onlarca şey. Ancak Mustafa'nın başka çaresi yoktu ki. O ilçedeki sınıf arkadaşları kadar şanslı değildi. Hadi onları geçtim, kendi köyündeki arkadaşları kadar bile değildi durumu. Fakat o, mizacı, sohbeti, konuşurken insanı etki altında bırakan haliyle öyle çok dikkat çekiyordu ki üst başına, kılığına pek aldıran olmuyordu. Bunu anlamakta gecikmedi Mustafa ve kendi kendini gereksiz yere üzmeye, kendi kendine anlamsız yere eziyet etmeye bir son vererek zamanla o da her şeyi boş vermeye başladı. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki kendiyle bile alay eder oldu. İşte Mustafa bu değişken ruh hali içinde peşi sıra garibanlığını da sürükleyerek ortaokulu arkasında bıraktı. Lise 1 ve 2'yi sorunsuz, kolayca geçti. O sene ona bir haller oldu. Aslında onda bu haller hep vardı da nedense o yıl daha bir baskın, daha bir somut hale gelmişti. Yalnızken, derste, teneffüslerde, gece uykuya dalmadan hemen önce zihninde onu ezen, kıvrandıran biri beliriyor, onu garip duygular içinde bırakarak delikanlının düş dünyasını allak bullak ediyordu. Tüm bunlara sebep olan şey, birisi, daha açığı bir kızdı. Nur. Köyden beraber okula geliyorlardı onunla. Mustafa Nur'u ilkokuldan beri gizli gizli seviyordu. O nelerden hoşlanıyor, bunları adı gibi biliyor, çaktırmadan onun gözüne girmek için çabalıyordu. Ancak Nur başka türlü bir kızdı. Kendisi de Mustafa gibi yoksul olmasına rağmen, Mustafa bir yana ilçedeki erkekleri bile gözü görmüyor, günün birinde köyünden, o ilçeden, hatta ilden bile kurtulup İstanbul'a kapağı atmanın hayallerini kuruyordu. Ona göre oralarda insan heba olur, bir köylü olarak ölür giderdi. Ancak İstanbul öyle miydi? Orası keşfedilmenin, meşhur olmanın tek adresiydi. Yeter ki bir yolunu bulup oralara bir gidebilsin. Yeter ki o kahrolası köyden kurtulabilsin. Başka bir isteği yoktu. Fakat heyhat! Mustafa onun aklından geçen bu hayalleri tahmin bile edemezdi. O Nur'u kendini bildi bileli sevmişti. Hatta öyle bir sevgiydi ki bu, her gece yatmadan önce onun için dua ediyor, ona bir fenalık gelecekse onun yerine kendisine gelmesi için Allah'a yalvarıyordu. Fakat bu duaların yerine gelmeyeceğini çok geçmeden öğrenecekti Mustafa. Liseyi bitirecekleri son yıldı. Mustafa ne etti etti, tüm cesaretini toplayıp bir gün öğle arası Nur'u yalnız başına denk getirmeyi başardı. Onların okulun yan tarafında o zamanlar ticaret lisesi vardı. Nur öğle yemeği için bir şeyler atıştırmış, ticaret lisesinin bahçesinde kendi başına dolanıyordu. Mustafa gerilerden bir süre onu izledi. Sonunda ne olacaksa olsun diyerek genç kızın bulunduğu yere geldi. Nur Mustafa'yı gördüğünde onun diğer zamanlarda olduğu gibi bir şekilde olmadığını, onun o gelişinin ardında bir şeyler olabileceğini içgüdüsel olarak derhal anladı. Ama yine de belli etmedi Mustafa'ya. Bir süre yan yana yürüdüler bahçede. Sonunda Mustafa Nur'a, "Biliyor musun Nur?" dedi. "Ben seni nicedir yalnız yakalamaya çalışıyordum." Nur durdu. Başını kaldırıp Mustafa'nın ergenlik tüyleriyle kaplı yüzüne baktı. Nur'un bu bakışı Mustafa'nın bir anlığına ürpermesine neden oldu. Mustafa sözlerini açıklama gereği duydu. Sana diyeceklerim vardı Nur. Uzun zamandır bekliyordum. İlkokuldan, ortaokuldan beri hep içimde biriken cümleler, defterlerce yazdığım şiirler, adını anmadan geçirmediğim geceler. Nur aynı ciddiyetle Mustafa'nın yüzüne bakıyordu. Mustafa yutkundu. Nur'un gözlerinde hiçbir duygu kımıltısı olmayışı onu tedirgin etti. Neredeyse yapmaya çalıştığı şeyi bırakacaktı. Hatta bir an koşarak kaçıp gitmek istedi uzaklara doğru. Koşmak ve oraları terk edip gitmek. Ancak yapamadı. Bekledi. Bu kısa süreli bekleyiş cesaretini toplamasına yardımcı oldu ve kaldığı yerden konuşmasını sürdürdü. Evet Nur, ister kız, istersen bağır çağır. Artık sana içimden ne geçiyorsa söyleyeceğim. Dayanamıyorum çünkü, gizleyemiyorum. Ben seni seviyorum. Sana aşığım Nur. İnan, öyle gelgeç bir ergen duygusu değil bunlar. Ta küçüklükten, çocukluktan beri bu böyle. O zamanlarda seni nerede görsem yanına gelirdim hatırla. Erkek arkadaşlarımla oynamaz, seninle vakit geçirmeye çalışırdım hep. Sen bilmesen de, hissedemesen de ben seninle doluyordum. Ve o kadar çok doldum ki işte artık taştım. İçime sığamıyorum. Şunları da söylemek isterim. Sen benim bu hislerime karşılık vermek zorunda değilsin. Hatta dilersen tek kelime dahi etme. Sadece artık bu duygularımı senden saklayamayacağımı bil ve beni anla. Nur belli belirsiz gülümsedi. Mustafa o anda yere baktığı için genç kızın o halini göremedi. Ümitsizliğe kapılıyordu. Bir yandan da doğru yapmadığını geçiriyordu içinden. Keşke gelmeseydi Nur'un yanına. Keşke ona hislerini açmasaydı. Kendi kendine kızmaya başladı Mustafa. Yüzü asıldı. Nur ondaki bu değişen ruh halini sezdi. Yeniden yürümeye başladı. Biliyorum Mustafa dedi delikanlının yanından uzaklaşırken. Biliyorum. Mustafa'nın gelmediğini görünce durdu. Gelsene dedi Mustafa'ya. Mustafa bir an umutlanır gibi oldu. Nur'un yanına geldi. Beraber yürümeye başladılar. Nur devam etti sözlerine. Biliyorum, biliyordum. Hep bildim senin bana karşı boş olmadığını. Nasıl diye sorma. İnsan hissediyor işte. Ancak yine de günün birinde bir şekilde bu hislerinin sona ereceğini düşünüp bunu anladığımı hiç söylemedim sana. Çünkü zaman geçtikçe, hayatına yeni insanlar girdikçe nasılsa uzaklaşacaktın benden. Başkalarını sevecek, bana duyduğunu sandığın duyguları onlara karşı da hissedecektin. Böyle düşündüm hep ve seni sana bıraktım. Hayır diye inledi Mustafa. Sence bu duygular o kadar basit mi Nur? Zaman geçince bitecek, bitebilecek mi? Öyle olsa bu konuşma olur muydu aramızda? Biliyorum. Yaşım küçük daha. Belki pek çok şeyin farkında değilim. Ama sana olan hislerimin farkındayım. Yıllardır hem de. Küçükken sizin evinizin önündeki kumda beraber oynadığımızdan beri. Nur yanından hızla uçup giden bir yaban arısının vızıltısını duyarak irkildi. Mustafa konuşmaya devam ediyordu. Bana kızma Nur, ya da istersen kız. Elimde değil artık susmak. Yapamıyorum. Hislerime ket uğramıyorum. Bu sanırım benim kaderim. Galiba ben seni severek öleceğim. Saçmalama. Diyerek bir sıçrayışta Mustafa'nın önüne geldi Nur. Deme öyle sözler. Bir gün bu dediklerinin ne kadar da anlamsız olduğunu göreceksin. Konuştuklarımızı hatırlayıp hüzünle güleceksin. İnan bana böyle olacak bu. Asla dedi Mustafa. Asıl sen göreceksin. Hiç bitmeyecek bu duygularım. Şimdi neyse o olarak kalacak ebediyen. Bilemiyorum Mustafa dedi Nur. Ben senin bana... Benim için kurduğun hayallere kapılmanı istemem yine de. Çünkü ben senin gibi düşünmüyorum pek çok şeyi. Neyi? Dedi Mustafa. Anlayamıyorum. Nur yürümeye devam etti. Bir yandan da. Ben bir gün gideceğim buralardan Mustafa. O köyden, bu ilçeden, hatta şehirden bile. Düşünüyorum da. Bir insan ne yapabilir o köyde? O tezek ve hayvan pisliği kokan evde, yani evimizde. Bir insan kaç yıl daha yaşayabilir? Ne konuştuğu belli olmayan, Ne konuştuğu anlaşılmayan o cahil köylü sürüsü içinde nasıl ömür geçer? Bunların seninle alakası yok. Darılma bana. Ben kararımı çok eskiden verdim. Sadece uygulamam gereken zamanı bekliyorum. Neler diyorsun sen Nur? Diye araya girdi Mustafa. Bu sözlerin gerçek olamaz. Neyi varmış köyümüzün? Neyi varmış köylülerin? Evinizi ne diye öyle karalarsın? Orada senin beğenmediğin nedir? Nereden çıktı bu düşünceler Allah'ın aşkına? Hem şehri terk edince iyi bir hayat yaşayacağını mı sanarsın? Bilmediğin yerlerde kız başına ne yaparsın? Ne? Ne? Yaparım bir şeyler, dedi Nur. Yapmalıyım. O köye ya da bu ilçeye tıkılıp kalmak niyetinde değilim. Mustafa Nur'a olan sevgisini de, ona olan hislerini de bir kenara bırakmıştı o an. Genç kızın ona aktardığı o zehirli fikirleri düşünüyordu. İlle de gideceğim diye üzerine vurgulayıp durduğu o sözleri. Nur konuşmasına devam ediyordu. Bu da yaşamak mı Mustafa? Sen buna hayat mı diyorsun? Hadi dediğin oldu diyelim. Öyle bir şey yok da. Hadi ben de seni sevdim diyelim. Ceptelik, cepkendelik. Sende de yok, bende de. Öyle bir ömür geçer mi? Sevgiyle, aşkla karın doyar mı? Ben kararımı verdim. İstanbul'a gideceğim. Anamı açtım geçenlerde. Kızdı, bana dayak attı. Hem biliyor musun, dayak yemekten de bıktım. Sofrada her gün önüme konulan bulgur pilavından, ekşi, şarap gibi olan ayrandan, yanık yunuk yufkadan, kısaca tatsız tuzsuz bu hayat beni daha 17 yaşımda canımdan bezdirdi. Dediklerime alınma. Aldırma da. Eskilerin bir sözü vardır. İki çıplak bir hamama yakışır diye. Kusura bakma ama ben çıplak olmak da istemiyorum, hamama yakışmakta. O dizilerdeki, filmlerdeki kadın artistler gibi olmak istiyorum ben. Şarkıcı ya da oyuncu. Mustafa Nur konuştukça ezildi. Ezildikçe ufaldı, yok oldu. Yıllar yılı Nur ile ilgili hayaller kurarken, onu hep ömrünün kadını, geleceğinin hayat arkadaşı olarak görmüştü. Oysa gerçekteki bu Nur neler diyordu böyle? Bu kızın gözü neden bu kadar yükseklerdeydi? Kim ya da kimler aklına girmiş, kandırmıştı onu? Neydi bundaki bu hırs böyle? Anlıyorum, dedi Mustafa, Nur susunca. Ne diyeyim? Söyleyecek sözüm yok Nur. Sana dur diyemem, gitme diyemem. Beni sev, benim sana verdiğim değeri sen de bana ver diyemem. Konuşmamızın başında söylemiştim. Sen ne dersen de, ne yaparsan yap, ben seni dünkü gibi, ilk günkü gibi sevmeye devam edeceğim. Okullarının ders zili çalmaya başladı. Nur ile Mustafa göz göze geldiler. Sessizce okuldan yana yürüdüler. Aradan birkaç ay geçti. Okullar kapandı. O konuştukları günden sonra bir daha karşılaşmadılar. Mustafa geçen her gün Nur'un söylediklerini düşündü. Ona kah kızdı, kah onu hayalinde aklamaya çalıştı. Ara ara onların evlerinin oralara gitti. Onu balkonda, avluda, ineklerinin yanında filan gördü. Ama ona tek laf edemedi. Günler geçiyordu. Mustafa hüzünlü, garip bir ruh haliyle dolanıyordu ortalarda. Düşünüyordu, durmadan düşünüyordu. Ne yapacaktı, ne yapmalıydı? Sonunda okuma isteği baskın çıktı. Okumak için gitmeliydi oralardan. Hem de bir an önce gitmeliydi. Bu sebeple üniversite sınavlarına girdi Mustafa. İyi bir puanla Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı. Babası ve köy öğretmeninin girişimleriyle kaymakamlık ve belediyeden geri ödemesiz burs almayı başardı. Ve Mustafa bir kuşluk vakti annesi ve babasını arkasında gözyaşlı bırakarak İstanbul'a okumaya gitti. Üniversite hayatı, özellikle de sosyal çevresi onu kısa sürede geldiği köyün atmosferinden çıkarsa da, yalnız kaldığında veya geceleri yine ilçesini, köyünü, evlerini, ailesini düşünüyor, aklında türlü görüntüler gelip geçerken her defasında Nur bir yerlerden çıkarak Mustafa'nın gözlerinin önüne seriliyordu. Çünkü göremese de, varlığından haber alamasa da Mustafa hala seviyordu onu. Ona karşı içinde hiçbir duygu değişmemişti üstelik. Hala o sevgi, hala o bağlılık. Ancak genç kızın o okul bahçesindeki sözleri de artık bu hayallere karışıyor. Mustafa Nur'un o gün sarf ettiği tüm sözleri yine yeniden duyar gibi oluyor. Onun yaşadığı yerlere karşı olan nefretinin nedenini anlayamasa da kulaklarında çınlayan o kelimeler Mustafa'nın zihnini, benliğini alt üst ediyordu. Kimseye belli etmedi ama ilk zamanlar çok değişik duyguların içine savruldu Mustafa. Adaptasyon süreci gayet zorlu geçti. Ancak bu hali hep böyle devam etmedi elbette. Zaman geçtikçe ondaki Nur'a karşı hissettiği duygu ve düşünceler geri planda kalmaya başladı. Göz görmeyince gönül katlanırmış. Ne kadar doğru söz, ne kadar isabetli. Bu kaide Mustafa için de geçerli oldu. Günler geçtikçe, yeni insanlar, yeni olaylar yaşadıkça Nur ve onun Mustafa üzerindeki etkisi azalıyordu. Artık iyiden iyi ortaya çıkan biçimli, yakışıklı yüzü, düzgün, akıcı diksiyonu ve dikkat çeken bedeniyle kısa zamanda beğenilen, ilgi duyulan biri haline gelmişti çevresinde. Ona sokulan, laf atan ya da arkadaşlık teklif eden kızlar vardı. Ancak o bunlara karşı hep kayıtsız ve mesafeli davranıyor, sanki onlardan biriyle ilgilense Nur'a ihanet edecekmiş gibi hissediyor. Bu his onun ruhuna tonlarca ağırlıkta baskı uygulayarak Mustafa'nın nefes almasını zorlaştırıyordu. Böyle zamanlarda onun Nur kadar değer verdiği bir başka konu olan eğitimi, Mustafa'nın umudunun tükendiği her seferinde onun imdadına yetişiyor, Mustafa kafasını karıştıran tüm düşüncelerden okulu ve kitapları sayesinde kurtulabiliyordu. Azimliydi Mustafa, kararlıydı. Boşa zaman geçirmeyi sevmiyordu. Fırsat buldukça derslerine çalışıp, arkadaşları gibi orada burada haytalık etmek yerine araştırmalar yaparak kendini geliştiriyordu durmadan. Bu çabaları meyvesini veriyordu haliyle. Öyle ki sınıfındaki başarısız olan pek çok öğrencinin aksine o kolayca okulunu tamamlamış, üniversiteyi dereceyle bitirmeyi başarmıştı. Nur'a gelince, o Mustafa'nın üniversiteyi kazandığı yılın ertesi yılı ilkbaharda ilçede askerliğini tamamlayan İstanbullu biri olanla anlaşarak kaçıp gitmişti. Gitmişti çünkü asker Ali onun can simidi olmuştu. Onun sayesinde hep gitmek istediği, rüyalarına, hayallerine giren İstanbul'u görebilecek, görmek de ne demek, orada yaşayacak, şöhret olacaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Ali Nur'u kaçırdı kaçırmasına ama ailesi onun yaptığını bir türlü kabullenemedi. Genç adama o kadar baskı kurdular ki Ali ailesinin isteğine uyarak Nur'u bırakmak zorunda kaldı. Nur Ali'nin kendisini ortada koymasına ilk günler üzülüp ah etse de düşününce onu nasılsa sevmediğini, onsuz da o şehirde yaşayabileceğini anladı ve iş aramaya başladı. A deyince birden artist olunamıyordu. Bu sebeple bir süre bir barda çalıştı. Orada çalıştığı sıralarda bara sürekli gelip giden varlıklı biri Nur'un zaafını anlayıp onu şöhret yapacağını söyleyerek kandırdı ve genç kızı metresi yaptı. Nur, dostu olan bu adamın kendisine söz verdiği gibi yardımcı olmayacağını, onun sadece kendisine sahip olmak istediğini anlayınca adamın onun için tuttuğu evden kaçtı. Beyoğlu taraflarında bir pansiyona sığındı. Dostunun aldığı takıları satarak bir süre geçindi. Sonra başka birinin yalanlarına kanıp yeniden o kişinin metresi oldu. Oradan da kaçtı. Unkapanı semtinde kasetçilerin, o dönemdeki yıldızların parladığı mekanlarda kandırıldı bir zaman. Sonunda öğrendi ki ne şarkıcı olabilecek kadar sesi güzeldi ne de artist olabilecek yeteneği vardı. Bu bilgi onun savrulmaya başlamasının başlangıcı oldu. Artık boşa hayal kurmanın, anlamsız bir inadı sürdürmenin gereği yoktu. Bu yüzden un kapanından ayrıldı, Beykoz taraflarına taşındı. Soğuksu mahallesinde bir evde yaşamaya başladı. Birkaç ay canlı müzikli bir barda garsonluk yaptı. O kadar çok tacize uğruyor, öyle çok aşağılanıyordu ki daha fazla dayanamayarak başka bir yerde işe girdi. Orada da tutunamadı. Bu başarısızlıklar onun var olan son umudunu da tüketti. Böylece Nur her gün içmeye başladı. Aradan bir yıl kadar geçti. Nur artık bir alkol bağımlısıydı. Üstelik günde iki pakete yakın içtiği sigaradan dolayı ciğerleri de solmuş, Bu hal tüm bedenine sirayet ederek onu zamansız dalından yolunmuş bir gül gibi kurutmaya başlamıştı. Artık yüreğinde iyiye, güzele dair ne bir duygu kalmıştı ne de yaşamaya karşı hevesi. Ağır bir depresyon halindeydi. Geçmişte biriktirdiği biraz parası vardı. O parayla sadece eski bir yer yatağı olan bomboş, kocaman bir evde bira şişeleri ve sıkı sıkı kapalı perdelerin gerisinde gece demedi, gündüz demedi, içti, içti. Elinde avucunda ne varsa kısa sürede tükendi gitti. Ev sahibi bu durumu anladı, parasını alamayacağını düşünerek onu kapı dışarı etti. Sokaklarda günler geçirdi Nur. Yol kenarlarında sarhoş tiplerin parayı basarak kullandığı bir eşya oldu. Ve nihayet bir gün geneleve düştü. Vesika aldı. Artık erkeklerin oyuncağı, eğlencesi, kullanıp attığı bir mendilden farksızdı. Ama o bunlarla ilgilenmiyordu. Şeref, haysiyet, onur, ahlak umurunda değildi. İçki ve sigara parası kazanıyorsa, kirasını ödeyebiliyorsa tamamdı. Bunlar yeterliydi onun için. Gerisi boştu, gereksizdi. Ne erkeklere ilgi duyuyor, ne de onlara karşı herhangi bir duygu besliyordu. Kısaca, para için katlanıyordu onlara. O kağıt parçası için kendini tüketiyordu. Böylece birkaç yıl daha geçti. Nur alıştığı o hayatın içine saplanıp kaldı. Onun için değişen tek şey, yeni açılan bir geneleve iyi bir paraya satılmasıydı. Bu satışla birlikte eski, izbe evinden bir valiz eşyasını aldı, yeni, bodrum kattaki sığınağına yerleşti. Kaderin renkli halısı hassas iplerle dokunuyordu. Tam da o günler, Mustafa ve üniversiteden beraber mezun olduğu arkadaşları, iş çıkışlarında bir yerlerde buluşuyor, muhabbet ederek, tartışarak zaman geçirip evlerine dağılıyorlardı. Bir akşam yine bir mekanda buluşuldu. Yenildi, içildi, konuşuldu. Saat gece 10 gibi evlerine gitmek için kalktılar mekandan. Mustafa arabasına bindi, eve doğru yola çıktı. Bir süre gittikten sonra sigarasının bittiğini anladı. Böylece bir tekelde durdu. İndi, dükkana girdi. Tam alacaklarını alıp çıkmak için arkasını dönmüştü ki bir kadınla karşı karşıya geldi. İlgilenmedi. Yürüdü, geçti yanından. Kapıdan çıkaraktan onun gözlerinin birine benzediğini fark etti. Bir an durdu, düşündü. Kendi kendine bu gözleri neden bu kadar net hatırladığını soruyordu. Kimdi o? Kimdi? Kadının dışarı çıkmasını beklemeye başladı. Bir süre sonra kadın göründü. Loş ışıkta Mustafa onu, onun yüzünü, gözlerini görebildiği kadarıyla inceledi. Sonunda onun kime benzediğini anladı. Kadına doğru, "Nur," diye seslendi. Bu sen misin?" Kadın ağır ağır sesin sahibine döndü yönünü. İlk bakışta adamı seçemedi gözleri. Yanına geldi Mustafa'nın. Tek kelime etti. "Kimsin?" "Aman Allah'ım," dedi Mustafa. "Sen misin gerçekten?" Nur kızıyordu artık. "Kimsin demedik mi sana Beyzade? Nereden biliyorsun bu adı? Yıllar oldu bu adı kullanmayalı." Yanlarından eski tip bir araç yüksek ses müzik çalarak geçti. Mustafa arabanın uzaklaşmasını bekledi. Bir yandan da şaşkınlığını atmaya çalışıyordu üzerinden. Ortalık sessizleşince genç kızın sorusunu yanıtladı. "Benim Nur, sınıf arkadaşın Mustafa." Nur şeytan çarpmış gibi öylece kaldı olduğu yerde. O andan sonra kim olduğunu inkar edemedi. Ne demeli bilemedi. Öyle çok şaşırmıştı ki elindeki bira dolu poşeti yere düşürdü. Bira şişeleri tok bir ses çıkararak kırıldılar. İkisi de kırılan ve şişeden çıkarak akıp giden köpüklü sıvıya baktılar. Nur, "Nasıl tanıdın beni?" diye sordu. O kadar yıl geçti üzerinden. Üstelik ben o tanıdığın liseli kız bile değilim artık. "Evet," dedi Mustafa. "Sen o tanıdığım Nur değilsin. Ama gözlerin hala o tanıdığım gözlerin. Bedeninde değişmeyen, eskimeyen bir onlar kalmış. Üzüldüm. Ne bu hal Nur? Ne oldu sana böyle?" Nur acı bir kahkaha attı. Ağlamaklı bir sesle, "Meşhur oldum Mustafa," dedi. "İstanbul beni şöhret yaptı. şurada, arka sokakta bir kerhanede sergiliyorum şöhretimi. Mustafa, Nur doğru mu söylüyor, yoksa alay mı ediyor bilemedi. Saçmalama, dedi Nur'a. Şakası bile kötü. Deme şöyle şeyler lütfen. Şaka mı, dedi Nur. Demek şaka geliyor sana bunlar. Bana da bu konuşma şaka geliyor biliyor musun? Rüya mı bu, diye soruyorum kendime deminden beri. Kesin rüya görüyorum. Değilse nereden karşılaşacağız seninle? Böyle tesadüf olmaz. Keşke rüya olsaydı, dedi Mustafa. Bunun rüya olması için neler vermezdim. Ah Nur, ne desem bilemiyorum. Sen, oysa sen... Nur elini havada bir tur salladı. Boş ver be Mustafa, dedi. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Bak gör işte, ayaklarım beni nerelere getirdi. Hey gidi günler, hey gidi Mustafa. Asıl hayat seni ne hale getirmiş? O yırtık pırtık elbiseli, liseli Mustafa nerede, sen nerede? Tam bir beyefendi olmuşsun. Bir de bana baksana, orospu oldum ben, orospu. 3 kuruşluk kadın oldum. Yıllar sonra ilk kez olarak hüzün gibi, üzülmek gibi bir şeyler hissediyordu Nur. Bir yandan da kontrolü dışında gözleri yaşarıyordu. Bu haline kızıyor, gözlerini hınçla siliyordu. Mustafa Nur'un son sözleri karşısında diyecek söz bulamadı. Yutkundu. Neden sonra? Gel, şuralarda bir yerde biraz oturalım, dedi. Nur gitmek istemedi ama Mustafa direndi, ikna etti onu. Beraber bir restoranta girdiler. 2 acı kahve istedi Mustafa. Burada olmamalıyım, dedi Nur çekingen. Beni bekliyorlar orada. Bir sigara almalık izin vermişlerdi. Kim? Dedi Mustafa safça. Kim onlar? Dedim ya, dedi Nur. Genelev ablamız, yani patronumuz. Mustafa'nın başı dönmeye başladı. İlk kez olarak Nur'un sözlerinin anlamını o an kavrıyordu. Demek bu kız gerçekten kötü yola düşmüştü ha? Bahtsız kızın yanına geldi Mustafa. Onun omuzlarından dostça tutarak onu sandalyeye oturttu. Sonra geçti, karşısına oturdu. Seni bırakmam Nur, dedi sonra. Yollayamam seni oraya. Hatta hiçbir yere yollayamam. Bu gece bana, bize gideriz. Yarın bir çare buluruz senin için. Kaşlarını panikle kaldırdı Nur. Yok, dedi. Olmaz öyle şey. Beni kolay bırakır mı o kansızlar? Hem senin yanında ne yapayım ben? Yakışık alır mı seninle gelmem? Yakışık almayacak ne bu, dedi Mustafa. Ne olacak sanki? Benle gelmek istiyor musun? Sen onu söyle. Nur cevap vermedi. Onun yerine titreyen elleriyle bir sigara yaktı. Derin bir nefes aldı sigarasından. Birkaç kez öksürdü. Ardından, ne olacak seninle gelsem, dedi. Ne değişecek? Artık buyum ben. Enim sonum bu Mustafa. Başka bir yol yok bana. Başka bir hayat yok. Görmüyor musun ne denli pisliğe bulaştığımı? Sanırım bir zamanlar seninle oradayken, o meslek lisesinin bahçesindeyken ettiğim lafların vebalini ödüyorum ben. Mustafa söze karışacak oldu. Dur, dedi Nur. Kesme sözümü. Bırak da bitireyim. Bunu bana çok görme. Sustu. Ne diyeceğini hatırlamaya çalıştı. Evet, dedi sonra. O bahçe. Orada kötü sözler etmiştim. Seni çok kırmış, incitmiştim. Sen bana yüreğini açarken, ben sana, bana ne verebilirsin demiş, küçük görmüştüm duygularını. Köyümü, anamı, evimizi aşağılamış, karalamıştım. Nihayet sevginle alay etmiştim Mustafa. Neye yarar sevmek demiştim. O köyde, o evde nasıl hayat geçer demiştim. Oysa, o anamın yaptığı bulgur pilavı gözümde tütüyor nicedir. O tezek kokan evimizi çok özledim. Gidemiyorum oralara. Gidemem. Artık hiç gidemem. Vay benim hayallerim. Şöhret olacaktım güya. Artist olacaktım. Garip anamın bir sözü vardır. Dibini görmediğin suya girme diye. Bak bana, ben o suda boğuluyorum. Bak bana, nasıl bir ceza çekiyorum. Sigarasını küllüye bastı. Biliyor musun, diye devam etti sonra. Geç oldu ama bazı şeylerin farkına vardım Mustafa. Örneğin, O küçük ilçe ne güzel bir yermiş. Gürültüsüz, tasasız, düşene yardım edilen, ihtirassız, entrikasız, yalansızmış. Bu İstanbul ise öyle mi ya? Cehennem burası, cehennem. Düşüp kalsan kimsenin umurunda olmaz. Gelir geçerler yanından. İlgilenmezler bile. En çok da o köyüm için söylediklerimi üzülüyorum. Meğer o tezek kokan evimizden daha güzel ev yokmuş dünyada. O ana babadan daha şefkatli, alakalı kimse yokmuş. Nihayet sen gibi bir seven yokmuş. Yıllar geçti üzerinden o konuşmamızın. Ama hep düşündüm dediklerimi. O zamandan beri her bir sözümü yutturana kadar durmadı kader. Beni yerle bir etti, ezdi. Görüyorsun ya, eserini görebilesin diye seni bile karşıma çıkardı. Böyle hassas bir yazıyı alkışlamak gerek, alkışlamak. Ağlamaya başladı Nur, sarsıla, içten pazarlıksız. Belki de yıllardır olmadığı kadar duygu yüklüydü, doluydu. Yıllar sonra belki de ilk defa bir şeyler hissediyordu. Ağlıyor olsa da uzun zaman sonra ilk kez mutluydu. Bunu çok iyi anlıyordu o an. Ama onu mutlu etmesine rağmen Mustafa'ya kıyamazdı. Onun hayatına girip onu zehirleyemezdi. Yazıktı Mustafa'ya çünkü. Mustafa, "Kendine yüklenme bu kadar Nur," dedi. "O zamanlar çok küçüktük, toyduk, haliyle hatalar yaptık. Yanlış sözler ettik. Ama geçti gitti işte. Şimdi farkına varmışsın ya, o bile yeter aslında. Boş ver bunları. Seni buldum ya, yeniden sana kavuştum ya, bırakmam artık seni. Kötü günler geçirmişsin, kötü insanlarla karşılaşmışsın, zor dönemlerden geçmişsin. Vız gelir bana, anlıyor musun? Ben yanındayım senin, hep de yanında olacağım. O lise bahçesinde her ne dediysem sana, o sözlerim hala geçerli. Sözümü tuttum ben. Bak, 30 yaşıma geldim, hala evlenmedim. Kimseye sana baktığım gibi bakmadım. Denemedim bile. Bu halim sana verdiğim değerin kanıtı değil midir? Sen rahat ol. Açacağız bu günleri. Beraber her şeyi unutacağız. Mustafa konuştukça Nur daha da siliniyordu her kelimede. Bu adam neler diyor diye geçiriyordu içinden. Onun gibi birini kim ne yapsındı? Nasıl sevebiliyordu hala Mustafa onu? Olur şey miydi bu? Olacak şey miydi? Seviyorsa bile ona bunu yapamazdı. Yapmamalıydı. Nur bilinçaltında çok düşündü o gece. Bir Mustafa konuştu, bir o. Karşılıklı neler dediler birbirlerine? Mustafa mutluydu. Yıllar sonra kaybettiği aşkını, ilk göz ağrısını bulmuştu sonunda. Ona sahip çıkmak, onu koruyup kollamak istiyordu. Tüm kalbiyle tek istediği buydu. O, tıpkı Nur'a dediği gibi, aynı ölçüde, aynı oranda seviyordu hala onu. Nur ne kadar çökmüş, tükenmiş, yaşlanmış, bitmiş olursa olsun umursamıyordu Mustafa. Nur bunu çok iyi, çok net anlıyordu. Mustafa onu götürecek, kim bilir, belki de evinin kadını yapacak, evlenecekti onunla. Nur bunları bile görür gibi oluyordu Mustafa'nın kara gözlerinde. Ona zarar vermekten korkuyordu. Onun o tertemiz yüreğinde rezil, iğrenç varlığını görmeye dayanamıyor, kendini ona yakıştıramıyordu. Bunları düşününce yüreği daraldı. Ayağa kalktı. "Ben bir telefon etmeliyim dışarıda," dedi. Mustafa sevinçli, "Tamam," dedi Nur'a. Nur çıktı. Mustafa onunla ilgili hayaller kurmaya, onu zihninde geçmişteki yerine koymaya başlamıştı bile. Kimseyi takmayacak, gerekirse başka illere gidecekti. Gözünü karartmıştı iyice. Gerekirse herkesi karşısına alacak, aşkın şarabını içecekti. Yıllar geçmiş olsa da içecekti. Aradan 10 dakika kadar geçti. Nur hala yoktu ortada. Mustafa kuşkulandı. Neredeydi bu kız? Aceleyle dışarı fırladı. Kimse yoktu görünürde. Sağa sola bakındı, gelen giden yok. Bir saat kadar bekledi, kimse yok. Restoran bile kapandı, değişen bir şey yok. Sonunda anladı ki Nur ondan kaçmıştı. Yine, yıllar sonra yine yalnız bırakmıştı onu. Belki Mustafa'nın hayatını da karartmamak için belki de alıştığı o rezil yaşantıyı bırakamayacağı için. Sebep her neydiyse, bunların hiçbiri Mustafa'nın kalbinin kırıklığına iyi gelmedi. Gelmeyecekti. Üzünle, acı içinde, saat gece yarısını geçerekten arabasına geldi. Kendine ağır küfürler ediyordu içinden. Arabaya binerken de, yol boyu evine giderken de. Çok kırılmış, üzülmüştü Mustafa. Ezik ve çaresiz hissediyordu. Aptallığı konusunda o kadar kendisine yükleniyordu ki, restorantın karşısındaki binanın duvarına dayanmış, gizlice kendisini gözleyen ve gözlerken de gözlerinden yaşlar süzülen Nur'u görmüyordu bile. Son.